Ayrım 7.
Sayfa 91. Grande, bardağımı ver bana Nanon. Üç kadının bu sessiz sahneyi ne büyük bir ilgiyle izlediği anlatılamaz. Nanon, mutfaktaki işini bırakmış, bu işin sonunun nereye varacağını görmek için salona gelmişti. Charles kahvesini yudumladığında acı bulmuş, şeker arıyordu. Grande çoktan kaldırmıştı şekeri. Sordu adamcağız. Ne istiyorsun yeğenim? Şeker. İçine süt koyun, tatlılanır. Eugène Grande sakladığı şeker tabağını bulup sakin sakin babasına bakarak masanın üstüne koydu. Şüphesiz aşığını kaçırmak için güçsüz elleriyle ipek ip merdiveni tutan Parisli bir kadın masaya şeker koyan Eugène'nin gösterdiği bu büyük cesareti gösteremezdi. Ve Parisli kadın yıpranmış güzel ellerini göğsünü kabartarak aşığına gösterdiğinde sevgilisi bu elleri öpücükleriyle, gözyaşlarıyla, tensel hazlarla donatıp karşılığını verirdi. Oysa Charles yaşlı fıçıcının bakışlarıyla yıldırım çarpmışa dönen amca kızının yüreğini yaralayan büyük telaşın sırrına hiç mi hiç eremezdi. Sen yemiyor musun hanım? Zavallı köle ilerledi. Sofuca bir tavırla bir parça ekmek kesip bir de armut aldı. Eugène büyük bir cesaretle üzüm uzattı babasına. Üzümlerinin tadına bak baba, siz de yersiniz değil mi amcaoğlum? Bu güzel üzümleri sizin için getirdim. Aman ne güzel, bıraksam sizin için samürü yağmalayacak bu kadınlar yeğenim. Yemeğiniz bitince birlikte bahçeye gidelim. Size pek de şekerli olmayan söyleyecek bazı şeylerim var. Eugène ve annesinin bakışlarını da görünce işkillendi delikanlı. Bu sözlerinizin anlamı nedir amca? Zavallı annemin ölümünden, bunları söylerken sesi titredi, daha büyük ne gibi bir yıkım olabilir benim için? Tanrı'nın bizleri denemek için nice yıkımlar düzenlediğini kim bilebilir önceden, dedi yengesi. Grande, vay vay vay, saçmalıklar başlıyor yine işte. Güzel ak ellerinize acıyarak bakıyorum yeğenim. Doğanın kollarının ucuna yerleştirdiği koyun sırtına benzeyen kendi ellerini gösterdi. İşte para kazanmak için yaratılmış eller bu eller, benim ellerim. Bizim hesap pusulalarını koyduğumuz, cüzdanların yapıldığı deriye ayaklarınızı sokmaya çalıştırmışlar sizi. Kötü, kötü bu. Ne demek istiyorsunuz bütün bunlarla amca? Tek sözcük anladıysam Arap olayım. Benimle gelin. Cimri çakısını çat diye kapayıp bardağında kalan şarabı da dikleyerek kapıyı açtı. Eugène, cesur olun kardeşim dedi. Genç kızın bu sözlerini duyunca donup kaldı delikanlı ve ölümcül kaygıların pençesinde korkunç amcasını izledi. Amcanın yeğeniyle birlikte sessiz sessiz yürüdüğü küçük ıslak bahçede oynanacak oyunun oyuncularını gözetlemek merakıyla Eugène, annesi ve Nanon da mutfağa geçtiler. Grande'yi üzen Charles'a babasının ölümünü söylemek değil, delikanlının tek kuruşsuz kaldığını bilmekti. Bu korkunç gerçeği daha yumuşak bir biçimde sunmaya yarayan sözler araştırıyordu kafasında. Babanızı yitirdiniz demek kolaydı. Babalar her zaman çocuklardan önce ölürdü. Güç olan meteliksiz kaldınız diyebilmekti. Yeryüzünün bütün yıkımı bu sözlerde toplanmıştı. Adamcağız, işte bu yüzden üçüncü kez bahçeyi bir baştan bir başa arşınıyor, kumlar ayaklarının altında çıtırdıyordu. Yaşamın büyük olaylarıyla karşı karşıya olduğumuzda ruhumuz kazaların ve hüzünlerin başımıza çöktüğü yerlere bağlanır. Charles da şimdi bu küçük bahçede çalıları, dallardan düşen solgun yaprakları, sıvası dökülmüş duvarları, meyve ağaçlarının garip biçimlerini, bir gün anılarında kazılı kalacak olan ve tutkulara özgü bir güçle sonsuza dek bu yüce saate karışacak olan şiirsel ayrıntıları inceliyordu. Grande derin derin havayı soludu. Ne güzel, ne sıcak bir hava. Evet amca, ama niçin? Niçin? Söyleyeyim çocuğum, kara bir haberim var. Baban çok fena. O halde işim ne benim burada? Nanon posta atı yok mudur? Bir araba bulunmaz mı bu kentte? Amcasına döndü, kılı kıpırdamıyordu. Atın da arabanın da bir yararı dokunamaz artık. Charles'a baktı. Sessiz, şaşkın gözleri bir noktaya takılmış duruyordu. Tamamladı sözünü Grande. Evet bahtsız çocuğum, anladın demek istediğimi. Öldü. Ama beterin beteri var. Eceliyle değil, beynine kurşun sıkarak kendini öldürdü. Babam mı? Evet, bu da bir şey değil. Beterin beteri var. Gazeteler hakları varmış gibi bu ölümü dillerine dolamışlar. Al oku. Grande gazetedeki yazıyı gösterdi. henüz çocuk denilecek yaştaki, duygulara kişinin egemen olmadığı bir yaştaki zavallı delikanlının yaşlar boşandı gözlerinden. Kendi kendine söylendi Grandi. Gözleri korkutuyordu beni. Ağladı ya, kurtulmuş demektir. Yaşlı fıçıcı devam etti. Bu da bir şey değil. Beterin beteri var. Bu da bir şey değil. Avunursun ama... Avunur muyum? Asla, asla, asla. Babam, babam benim. Seni de batırdı. 5 parasızsın. Ne çıkar, ne çıkar bundan? Babam, babam nerede? Gözyaşları, hıçkırıklar duvarlar arasında çın çın ötüyor, yankılanıyordu. Mutfakta her 3 kadın da delikanlıya acıyıp ağlıyorlardı. Gülme gibi gözyaşları da bulaşıcıdır. İnsandan insana geçer. Charles amcasını dinlemeden kendini avluya atıp merdivenleri tırmandı. Odasına çıktı, yatağa kapandı. İnsanlardan uzak, doya doya ağlamak için başını yastıklara gömdü. Grande salona döndüğünde Eugenie ve annesi gözyaşlarını silip hemen yerlerini almışlar. Titreyen ellerle çalışmaya başlamışlardı. Bırakın doya doya ağlasın da ilk sahneyi atlatsın. Ama bir işe yaramaz. Bu delikanlı paradan çok ölülerle ilgileniyor. Kişinin en kutsal acısı karşısında babasının bu sözlerini duyan Eugenie ürperdi. Ve o andan sonra babasını tanımaya başladı. Boğuk boğuk gelmesine rağmen Charles'ın hıçkırıkları bu yankılı evde çın çın ötüyordu. Toprağın altından geliyormuş izlenimini veren o derin acı kerte kerte yoğunluğunu yitirip akşama doğru dindi. Zavallı delikanlı dedi Bay Grande. Bay Grande karısına, kızına ve şeker tabağına baktı. Mutsuz akraba için hazırlanan olağanüstü yemeği ansıdı. Odanın ortasında dikili durdu. Alışılagelmiş sakinliğiyle konuşmaya başladı. Ha, umarım evi yağmalamaya devam etmezsin sanım. Benim param bu acayip gencin işkembesine şeker doldurmak için değil. Eugenie. Annemin bir suçu yok, ben. Grande kızının sözünü kesti. Büyüdün diye mi bana karşı geliyorsun? Düşün ki Eugenie, kardeşinizin çocuğunun bu evde, sizin evinizde. Vay vay vay, şurada kardeşimin oğlu, burada yeğenim. Charles hiçbir şeyimiz değil bizim. Parasız pulsuz biri, babası iflas etti. Babasının ölümünde doya doya ağladıktan sonra çekip gidecek bu evden. Evimi alt üst edecek değil ya. Eugenie sordu. İflas etmek de ne demek baba? İnsanın onurunu kıran şeylerin en onur kırıcısı demektir. Bayan Grande. Büyük bir günah olmalı. Kardeşimiz de mutlak cehennemliktir. Grande omuzlarını silkip karısına... Hoppala, ötmeye başladın yine. İflas demek, yazık ki yasaların koruduğu bir hırsızlık demektir. İnsanlar onuruna ve doğruluğuna güvenip yiyecek paralarını Guglielme Grande'ye verdiler. O da her şeylerini alıp ağlasınlar diye yalnız gözlerini bıraktı onlara. Yol kesen haydutlar bile batıklardan onurludur. Haydut saldırır, kendini savunursun. Yaptığı işe kellesini koyar. Ya öteki? Kısaca Charles onursuzun teki. Zavallı kızın yüreğinde çınladı durdu bu sözler. Bütün ağırlığını duydu gönlünde. Bir ormanın kuytularında biten, ince çiçekler kadar temiz, ne dilden dile dolaşan deyimleri, ne aldatan değer yargılarını, ne safsataları bilirdi. Babasının hileli iflasla olağan iflas arasında ayrım yapmadan söylediklerine inanmıştı. Siz bu yıkımı önleyemez miydiniz baba? Kardeşim danışmadı ki bana, 4 milyon borcu var. 1 milyon ne kadar paradır baba? Arzuladığı şeyi elinin altında sanan bir çocuk saflığıyla soruyordu. 1 milyon mu? 1 milyon tane 20 sou demek. 5 frankı bir araya getirmek için 5 tane 20 sou gerekir. Eugenie haykırdı. Tanrım, aman tanrım. Amcam bu kadar parayı, 4 milyonu nasıl borç aldı? Bu kadar parayı borç verecek kadar zengin insan var mı Fransa'da? Grande baba çenesini sıvazladı, gülümsedi, burnundaki et beni kıpırdadı. Amca oğlum Charles ne olacak şimdi? Babası Hindistan'a gitmesini istiyor. Hindistan'a gidip zengin olmaya çalışacak. Oraya gidecek parası var mı? Yol ücretini ben ödeyeceğim. Şeye, evet, Nantes'a kadar. Eugenie babasının boynuna atıldı. Ah ne kadar iyisiniz babacığım. Vicdanı biraz sızlayan Grande'yi utandıracak kadar öpüyordu. 1 milyonu bir araya getirmek uzun mu sürer? Bir Napolyon altının değerini bilir misin? İşte 1 milyonu toparlamak için bu altınlardan 50 bin tane ister. Onun için 9'luk okutalım anne. Benim de aklımdan aynı şey geçiyordu kızım. Grande haykırdı. Hoppala. Boyuna para harcayacak bir şey bulurlar. Binler yüzler mi var sanıyorsunuz bu evde? O arada tavan arasından ötekilerden çok ayrı boğuk bir ses duyuldu. Eugenie ve annesi korkudan buz gibi oldu. Grande. Çık yukarı da bak şuna Nanon. Kendini öldürmesin sakın. Karısı ve kızı bu sözleri duyunca sapsarı kesildi. Büsbütün içerledi Grande. Şunlara bak, ikinize de söylüyorum. Budalalık istemem ona göre. Ben gidip Hollandalılara bir bakayım. Bugün gidiyorlar. Sonra da Kuruşa'ya uğrayıp bu çocuğun işini konuşayım. Çıktı. Grande kapıyı çekince Eugenie ve annesi rahat bir soluk aldılar. Kız ilk kez babasının varlığından sıkılmaya başlamıştı. Birkaç saatten beri duyguları, düşünceleri durmadan değişiyordu. Bir fıçı şarap kaç louis eder anne? Babandan işittiğime göre her fıçıyı 100, 150, 200 franka kadar satıyor. 1500 fıçı şarap üretirse? Vallahi bilmem ki yavrum. Baban ticari işlerinden hiç söz etmez bana. Babam zengin olmalı o halde. Belki. Ama Bay Kruşo 2 yıl önce babanın Freudfond topraklarını satın aldığını söylemişti bana. Hayli para harcamış olmalı oraya. Eugenie babasının varlığını akıl erdiremiyordu. Hesabı yürütemeyip bıraktı. Nanon girdi içeri. Beni görmedi bile yavrucuk. Dana gibi uzanmış yatağa. Madeline gibi ağlıyor. Büyük acı duyduğu belli. Gidip avutalım onu anne. Kapı vurulursa ineriz aşağı. Kızının sesindeki yakaran anlatıma karşı koyamadı annesi. Eugenie pek tatlıydı. Tam bir kadındı şimdi o. Ana kız yürek çarpıntılarıyla merdivenleri çıktılar. Charles'ın kapısı açıktı. Delikanlı kimseyi ne görecek ne duyacak haldeydi. Gözyaşları içerisinde inliyordu. Eugenie usul bir sesle annesine ne kadar da seviyor babasını dedi. Bu sözlerde saklı, seven bir yüreğin gizli umutlarını sezmemek olanaksızdı. Bayan Grande kızına sevgi dolu gözlerle bakıp kulağına fısıldadı. Dikkat et, aşık olmayasın sonra. Aşık olmak mı? Babamın onun hakkında söylediklerini bir duysaydınız. Charles döndü, yengesini ve amca kızını gördü. Babamı yitirdim, zavallı babamı. Ah, neden açmadı bu sıkıntısını sanki bana? Birlikte çalışır, her şeyi yeniden bir düzene korduk. Tanrım, babacığım benim. Tekrar göreceğimi sandığımdan ayrılırken soğukça kucaklaşmıştım. Sözü hıçkırıklarla boğazına takıldı. Bayan Grande. Hep dua edeceğiz onun için. Tanrı'nın buyruğuna karşı konulmaz. Eugenie. Cesur olun kardeşim. Kaybınız yerine getirilemeyecek kadar büyük. Siz onurunuzu kurtarmayı düşünün. Eugenie insanları avuturken bile zeki olmasını bilen bir kadın inceliğiyle amcaoğlunun aklını başka bir hususa yöneltip hüznünü azaltmak istiyordu. Delikanlı sert bir hareketle saçlarını geriye atarak haykırdı. Onurum mu? Kollarını kavuşturup yatağa oturdu. Ah, doğrusu amcam babamın iflas ettiğini söylüyordu. Yürek parçalayıcı bir çığlık atıp ellerini yüzüne kapattı. Bırakın beni kardeşim, bırakın beni. Tanrım, Tanrım, bağışlayın babamı. Çok acı çekse gerek. Bu genç, gerçek, özden yüzünde bağlayıcı korkunç bir yan vardı. Eugenie ve annesinin yalın yüreklerini çok iyi anladığı, yalnızlık isteyen bir acıydı bu. Charles yalnız kalmak istediğini belirten küçük bir işaret yapınca ana kız aşağıya odalarına inip sessiz soluksuz pencerenin yanındaki yerlerini aldılar. Ve aşağı yukarı bir saat kadar hiç konuşmadan işlendiler. Eugenie genç kızların bir bakışta her şeyi gören o kaçamak bakışlarıyla amcası oğlunun eşyalarına şöyle bir bakmış. Delikanlının güzel tıraş takımlarını, makaslarını, altın işlemeli usturasını görmüştü. Hüzün dolu bir anda görülen bu süslü eşyalar belki zıtlık yarattıklarından daha bir ilginç kılmıştı Charles'ı gözünde. Yıllar yılı hep sessizlik ve yalnızlık içinde yaşayan ana kız, böylesi ciddi, böylesi üzücü bir olayla ilk kez karşılaştıklarından çok etkilenmişlerdi. Eugenie, amcamın yasını tutacağız değil mi? Buna baban karar verir kızım. Yeniden sustular. Eugenie ilmikleri öyle düzenli atıyordu ki kafasından geçenler iyi bir gözlemcinin gözünden kaçmazdı. Bu tapılası kızın ilk isteği amcası oğlunun yasına ortak olmaktı. Saat 4'e doğru Bayan Grande'nin yüreği bildiği o sert kapı vuruşuyla yine hopladı. Yaşlı fıçıcı gelmişti. Babanın neyi var yine dedi kızına. Bağcı kıvançla girdi odaya. Eldivenlerini çıkardı. Derisi Rus derisi gibi tabaklaşmış ellerini yüzlercesine ovuşturdu. Odada bir süre dolaştı. Saate baktı. Baklayı ağzından çıkardı sonunda. Kekelemeden konuşmaya başladı. Hepsini kafesledim hatun. Bütün şarapları sattık. Hollandalılarla Belçikalılar bu sabah gidiyorlardı. Kaldıkları hanın önünde hava almak istermiş gibi biraz dolaştım. Bilirsin kısmet hep ayağıma gelir benim. Bütün iyi bağcılar ürünlerini saklıyor, bekletmek istiyorlar. Hiç karışmadım. Belçikalımız mahzunlaşmıştı. Tam zamandır deyip bizim şarapları fıçısı 200 franktan sattım gitti. Paranın yarısını da peşin aldım. Ürünün karşılığı altın parayla ödenecek. Kağıtlar imzalandı. İşte senin payın, 6 louis. 3 ay sonra şarap fiyatları düşecek. Alanda öbek öbek toplanan Samürlüler, Grandi'nin şaraplarını sattığını duyunca telaşlanmışlardı. Sessiz ama öylesine alayla söylenen bu son sözleri de işitselerdi, büsbütün kahrolur, korkudan tir tir titrerler, şarap fiyatları yarı yarıya düşerdi. Öjeni, bu yıl 1000 fıçı ürününüz vardı değil mi baba? Evet cancağızım. Yaşlı fıçıcı kıvançlı olduğu anlar kullanırdı bu sözcüğü. 200.000 20'lik yani. Evet hanımefendi. Demek ki çağırsa kolayca yardımcı olabilirsiniz baba. Unuttuğu yeğeniyle kızının yüreğinde ve hesaplarında yeniden karşılaşmak Grande'yi öyle öfkelendirmiştir ki Baltasar'ın Mane Teşel Faresi görünce duyduğu şaşkınlık, öfke, yaşlı bağcının duyduğu soğuk öfke karşısında hiç kalırdı. Ah yine mi bu konu? Bu çıtkırıldım herif benim evime adım atalı beri her şey alt üst oldu. Şekerler alınıyor, şölenler veriliyor, düğün dernek kuruluyor. Böyle şeyler istemiyorum artık. Ne yapacağımı bilecek yaştayım sanırım. Ne kızımdan ne de kimseden ders alacak değilim. Burnunuzu sokmayın işlerime. Yeğenim için ne yapacağımı ben karar veririm. Kızına döndü. Sana gelince Öjeni, bir daha ağzından böyle sözler duyarsam Nano'nun yanına katıp yarından tezi yok Noyers manastırına yollarım seni. Yapar mıyım yaparım. Nerede o çocuk, aşağıya inmedi mi? Bayan Grande, hayır dostum inmedi. Ne yapıyor yukarıda hala? Öjeni, babasına ağlıyor. Grande kızına baktı. Söyleyecek söz bulamadı. Ne de olsa kendi kendine baba sayılırdı. Salonda bir iki kez aşağı yukarı gidip geldikten sonra yapacağı yatırımları düşünmek üzere yukarıya çalışma odasına çıktı. 2000 dönümlük ormanı kökten budanmış, 600 bin franklık bir gelir getirmişti. Kavaklar da geçen yıl gelirinden ve bu yılki gelirinden sağladığı para da buna katılınca son pazarlıktan aldığı para da hariç 900 bin frank ediyordu. 70 franklık hisse senetlerinden alıp kısa zamanda %20 kazanmak arzusuyla ağzı sulanıyordu. Yeğeninin babasının ölümünü öğrendiği gazetenin üzerinde yeğeninin hıçkırıklarını aldırmadan yapacağı yeni yatırımdan kazanacağı parayı hesaplıyordu. Efendisine yemeğin hazır olduğunu bildirmek için duvara vurdu Nanon. Merdivenin kemer altına rastlayan son basamağından inerken kendi kendine söylendi. %8 de faiz alacağıma göre bu yatırımda kazanç var. 2 yılda 1 milyon 500 bin frank hem de çil altın olarak Paris'ten çekerim. Yeğenim nerelerde acaba? Nanon, yemek yemeyeceğini söyledi. Doğru değil bu yaptığı. Ne yapalım? Yemediği yanımıza kar kalır. Öyle ya. Her gün ağlayacak değil ya. Açlık kurdu bile ininden çıkarır. Yemek garip bir sessizlik içinde yendi. Bayan Grande örtüyü kaldırırken, yas tutmanız gerekmez mi dostum? Amacın yas değil, ille de para harcatmak. Yas insanın yüreğindedir, giysilerinde değil. Kardeş için mutlaka yas tutmak gerekir, kilisenin buyrukları. 6 louis'nizle yas için alacağınızı alın, bana da kara bir şerit verirsiniz yeter. Öjeni tek sözcük söylemeksizin gözlerini tavana kaldırdı. Yaratılışında var olup da uyutulmuş, bastırılmış cömertlik duyguları artık uyanıyordu. Bu akşamın görünüşte geçirdiği o binlerce akşamlardan ayrı bir yanı yoktu. Ama nedense bütün akşamların en korkuncu gibi gelmişti ona. Başını kaldırmadan çalıştı. Charles'ın bir gün önce küçümsediği dikiş kutusuna da elini bile sürmedi. Bayan Grande kolluklarını örmeye devam etti. 4 saat boyunca Grande baş parmaklarını döndüre döndüre sonucu bir gün tüm somurluları şaşırtacak olan bir takım hesaplar yaptı. Aileye kimseler gelmedi o gün. O anda bütün kent Grande'nin oynadığı o ustaca oyunla kardeşin iflası ve yeğeninin gelişiyle çalkalanıyordu. Samur'un yüksek, orta bütün bağcıları ortak çıkarlarını konuşmak için Bay de Grassi'nin evinde toplanmış, eski belediye başkanına lanetler yağdırıyorlardı. Nanon ip eğiriyordu. Salonun kirli döşemelerinde duyulan tek ses çıkrık gıcırtılarıydı. Kabuğu soyulmuş badem gibi ak ve iri dişlerini göstererek, "Dileklerimizi hiç kullandığımız yok," dedi Grande, daldığı derin düşüncelerden uyandı. "Hiçbir şey kullanmamalı. Gözlerinin önünde yalnız ve yalnız 3 yıl sonra kazanacağı 8 milyonluk servet vardı. Altın bir halı üstünde uçar gibiydi. Yatalım, yeğenime hepinizin yerine iyi geceler dileyip bir ihtiyacı olup olmadığını soracağım." Bayan Grande kocasıyla Charles'ın konuşmalarını dinlemek için ilk katın sağlığında bekledi. Eugenie daha yürekli davranıp 2 merdiven daha çıktı. "Üzgünsün yeğenim, biliyorum. Ağlayın, doğal bir şey ağlamak. Baba babadır. Ama başımıza gelenlere sabırla katlanmamız gerekir. Siz ağlarken ben de sizin durumunuzu düşündüm. Bakın görüyorsunuz, iyi bir akrabayım ben. Haydi, cesur olun biraz. Küçük bir bardak şarap ister misiniz?" Samur'da şarap sudan ucuzdur. Hindistan'da çay ikram edilir gibi Samur'da de şarap sunulur. "Bak karanlıkta da duruyorsunuz üstelik. Kötü, kötü bu. İnsan ne yaptığını görebilmeli." Grande ocağa doğru yürüdü. "İşte mum, ak mum. Hangi iblis bulmuş bu ak mumu? Bu oğlana yumurta pişirmek için neredeyse tahtaları sökecek bu kadınlar." Bu sözleri duyan ana kız, deliklerine çekilen ürkek fareler gibi odalarına girip yatağa büzüldüler. Grande karısının odasına girdi. "Gömü mü buldun bayan Grande?" Kadıncağız kısık bir sesle cevap verdi. "Dua ediyorum dostum, dur biraz." Grande homurdandı. "Şeytan alsın tanrını." Gelecekteki bir yaşama inanmaz cimriler içinde yaşadıkları her an her şeydir onlar için. Paranın hiçbir çağda görülmemiş derecede yasalara, piyasaya ve erdeme egemen olduğu yaşadığımız çağa korkunç bir ışık tutuyor bu düşünce. Kurumlar, kitaplar, insanlar, öğretiler, her şey 1800 yıllık toplumsal eğitimin dayandığı, gelecek bir yaşama inanç duygusunu temelinden yıkmaya çalışıyordu. Ölüm korkusuz bir geçitti artık. Ölüm duasının ötesinde bizleri bekleyen gelecek yaşanılan ana taşınmıştı. Şimdi insanlar eskilerin ölümsüz zenginlikler uğruna kendilerini adamları gibi yeryüzü hazlarının cennetine yönelmişlerdi. Yürekleri geçici hazlarla taşlaşmış, bedenleri geçici hazlar için çile çekiyordu. Yasalara dek giren en yaygın düşünce buydu. Yasa yapıcılarından yasalara "ne düşünüyorsun" değil, "ne kadar ödüyorsun" sözlerinin konmasını isteyen düşünce buydu. Bu öğreti burjuvaziden halka geçerse ülkenin sonu nereye varırdı? Yaşlı fıçıcı sordu. "Bitti mi bayan Grande?" "Senin için dua ediyorum dostum." "Çok iyi, iyi geceler, yarın konuşuruz." Kadıncağız uyanınca efendisinin yüzüyle karşılaşmak korkusuyla derslerini öğrenmeyen bir okul çocuğu gibi uyudu. Hiçbir şey duymamak için korkuyla yastıkta dönüp dururken Eugenie üstünde gecelik yalınayak yanına gelip alnını öptü. "Ah anneciğim, mum benim aldığımı söyleyemeyeceğim babama." "Hayır olmaz, o zaman Noyers'a gönderir seni. Bana bırak bu işi, yiyecek değil ya." "Duyuyor musun anne?" "Neyi?" "Boyuna ağlıyor o." "Git yat kızım, yalın ayak üşütürsün, yerler nemli." Zenginin ve zengin evin kızının bütün yaşamını etkileyecek olan ünlü gün böyle geçti. Eugenie'nin uykuları o gece ve bundan böyle eskisi kadar deliksiz olmayacaktı. İnsan yaşamının bazı eylemleri gerçek olmasına rağmen çokluk gerçek gibi görünmez. Bu durum